Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 2. bölüme bakacağız. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının rastgele bir araya konulmuş bir kitap olmadığını size yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu kitap gençlere, bilge gençler olmaları için bir teşviktir. Dinlemesi, öğrenmekte ilerlemesi öğütlenmektedir. İşe evde annesiyle babasını dinleyerek başlar. Temel derslerini daha okula başlamadan önce alır. Profesörlük diplomasını aldıktan sonra bile o temel ders onun için hala iyi olacaktır. O da şudur: Rab korkusudur bilginin temeli. Rab hakkında daha çok öğrenmenin yolu Tanrı'nın sözüdür değerli dinleyicilerimiz. Evet, Tanrı'nın sözü. Tanrı bugün bize kendi sözü aracılığıyla konuşuyor. Tanrı sözünü anlamak için insanın çok akıllı olması ve zeka düzeyinin çok yüksek olması gerektiğini söyleyen birçok insan vardır. Hayır, bu doğru değildir. Hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olamaz. Tanrı bunun gerekli olduğunu söylemez. Ancak gencin başladığı bu bölümde Tanrı'nın isteğini ve sözünü bilecekse etüt etmesi, yani araştırması, derinlemesine çalışması gerektiği açıkça bildirilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bu yaşamın yaşam yollarında, otoyolunda boş boş vakit geçirip papatyalar toplayamaz. Yüreğini bilgeliğe adamalıdır. Bu yüzden Tanrı sözünü etüt etmelidir, Tanrı sözünü çalışmalıdır. İlk 10 ayette Süleyman peygamber şöyle diyor: Oğlum, bilgeliğe kulak verip yürekten akla yönelerek sözlerimi kabul eder, buyruklarımı aklında tutarsan, evet, aklı çağırır, ona gönülden seslenirsen, gümüş ararcasına onu ararsan define arar gibi, Rab korkusunu anlar ve Tanrı'yı yakından tanırsın. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar, doğru kişileri başarıya ulaştırır, kalkandır dürüst yaşayanlara, adil olanların adımlarını korur, sadık kullarının yolunu gözetir. O zaman anlarsın her iyi yolu, neyin doğru, haklı ve adil olduğunu. Çünkü yüreğin bilgelikle dolacak, zevk alacaksın bilgiden. Evet, oğlum demesiyle burada Süleyman peygamber, bu öğüdün bir gence verildiği açıktır. Evde küçük bir çocuk olarak başlamıştır. Şimdi gidip hayatla karşılaşmaya hazırdır ve bilge birisi kendisine öğüt vermektedir. Belki bu onun okuldaki ilk dersidir. Ne yazık ki bunu günümüz okullarında öğrenemez. Oğlum, sözlerimi kabul eder, aklında tutarsan. Değerli dostum, Tanrı'nın sözleri kabul edilmelidir. Onun buyrukları saklanmalıdır. Onları değerli eşyalarınızla birlikte saklayın. Her hafta kasasına giden bir adam tanıyorum. Oraya sakladıklarını saymaya gider. Zenginliğinin bulunduğu yere gitmeye bayılır. Hisse senetleri ve bonolar biriktirmiştir ve oraya gidip onlara bakmaya bayılır. Değerli mücevherleri olan bir hanım tanıyorum. Onları sık sık çıkarıp bakmaya bayılır. Onlara sadece bakmaktan zevk alır. Onları saklar. Tanrı sözü de bu şekilde saklanmalıdır. Sözlerimi yanında, yüreğinde sakla diyor. Tabi bu sözler insanın yüreğinde saklanıldığı zaman o sözlerin o hayatta yansıması da gerekecektir. Sözlerimi yanında, yüreğinde sakla, bilgeliğe kulak verip yürekten akla yönelerek. Kulak ver demek, kulaklarını açık tut demektir. Bir şeyin kafaya kulaktan girmesi gerektir ama gitmesi gereken esas yer yürektir. Tanrı sözü yüreğe girdiğinde anlayış getirir. Peygamberin öğütleri, teşvikleri hala bitmemiştir. Evet, aklı çağırır, ona gönülden seslenirsen. Haberci Petrus bunu şu şekilde dile getirmiştir: Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Annesi biberonunu hazırlarken bir bebeği hiç seyrettiniz mi? Bebek ellerini, ağzını, ayaklarını, sahip olduğu her şeyi bekleyiş içerisinde hızlı hızlı ve heyecanla oynatır. Burada size biberonundaki sütü arzuladığını söyleyebilirim. Tanrı çocuğu da Tanrı sözünün sütü konusunda böyle olmalıdır. Günümüzdeki ruhsal hareket hakkında dikkatimi çeken noktalardan biri de budur. Bu hareketin olduğu yerlerde Tanrı sözüne karşı yenilenmiş bir ilgi görürsünüz. Birçok genç insanın defterlerini ve kutsal kitaplarını götürdüklerini görürsünüz ve her şeyi not ederler. Ülkenin her yanında birçok yerde konuşurum ve Tanrı'nın ruhunun hareket içerisinde olup olmadığını anlayabilirim. Tanrı sözü için olan arzuyla gösterilir bu ilgi. Aklı çağırırsan ve Rab korkusunun bilginin başlangıcı olduğunu hatırlayın. Ona, yani Tanrı sözüne gönülden seslenirsen. Üniversitede öğrenciler bir protesto hareketi gerçekleştirmek istiyorlarsa, bu tür bir protesto hareketinin yapıldığını görmek isterim. Anlayış istiyoruz. Gördüğünüz gibi gençlere verilen öğüt budur. Bilgiyi gönülden arzulayın ya da bilgiye gönülden seslen. Gümüş ararcasına onu ararsan, onu ararsan define arar gibi. Amerika'da Ölüm Vadisi denilen bir yer vardır. Burada, bu Kaliforniya çölüdür, oldukça bol gümüş varmış. Ülkenin her yanından erkeklerin gümüş için geldikleri ilk günler hakkında öyküler anlatırlar. Gümüş, Ölüm Vadisi civarında bulunuyormuş ve birçok adam orada gümüş çıkarmaya çalışırken ölmüş. Buraya Ölüm Vadisi denilmesinin nedeni buymuş. Adamlar gümüşü bulduktan sonra bile onu satmak için bir sürü fedakarlıkta bulunmaları gerekiyordu. Biz de bilginin, Tanrı sözü konusundaki bilginin ardından böyle gitmeliyiz. Onu gümüş gibi, madencilik yapıyormuş gibi, çok değerli bir şey arıyormuşçasına arayın. Böyle yaptığında ne olur? Rab korkusunu anlar ve Tanrı'yı yakından tanırsın. Bu esinlenmek için okuduğumuz kısa parçalardan çok daha fazlasından söz etmektedir. Ben bu tür şeylerin yararına inanmıyorum. Çünkü yıllardır dostum, bu tür şeyler okuyan ama kutsal kitap konusunda çok bilgisiz olan birçok insan ve aile tanıyorum. Dindar bir kafa yapısına girip kutsal kitaptan birkaç ayet okuyarak Tanrı sözünü öğrenemezsiniz. Onu anlamanızın yolu onu saklamak, dinlemek, yüreğinize uyarlamak, ona sesinizi yükseltmek, ona haykırmak, onu gümüş arar gibi, gizli bir hazineyi arar gibi aramaktır. Onun ardından bu şekilde gittiğinizde bu şeyleri öğreneceksiniz. Yahve'nin korkusunun ne olduğunu anlayacak ve Tanrı bilgisini bulacaksınız. Bir teoloji okulunda sınavdan önce çok dindar öğrencilerin gelip de "Bugün sınava hazırlıklı değiliz. Dün akşam önemli bir dua toplantımız vardı." demelerini eğlendirici bulurdum. Onlara "Ne hakkında dua ettiniz?" diye sorardım. Afrika, Çin ya da uzaklardaki başka bir yer için dua ettiklerini söylerlerdi. Onlara "Dün akşam yapacağınız en önemli şeyin dua etmek değildi." derdim. Bana hayretle bakarlardı. "Dua etmemiz gerekli değil miydi?" derlerdi. "Evet, çalışmak için bir zaman vardır." derdim. Sonra onlara Süleyman'ın özdeyişleri 2'yi gösterir ve "Dün akşam kazma, araştırma zamanıydı. Burada dua toplantısı hakkında hiçbir şey yok." derdim. Onları hiçbir zaman ders çalışmaları gerekirken "Efendim, dua ettik" diye öne sürdükleri bahanelerinden dolayı muaf tutmazdım. Bu tür okuma parçalarıyla büyütülmüş kişiler vardır. Birkaç ayet okuyup kutsal kitabı yastıklarının altına koyarlar. Onlara "İsrail ve Yahuda krallarını kutsal kitabı yastığınızın altına koyup geceleyin bilginin kuş tüylerinin arasından çıkıp beyninize girmesini bekleyerek öğrenemezsiniz. Tanrı sözünü bu şekilde öğrenemezsiniz" derdim. Yüksek ilahiyatta bizlere okumamız için belirli bir teoloji kitabı verildiğini hatırlıyorum. Sıkıcı bir kitaptı, kesinlikle bir dedektif öyküsü gibi değildi. Zor bir sınav yaklaşıyordu ve sınıf arkadaşlarımdan biri profesöre "Doktor, bu hayatımda okuduğum en kuru sıkıcı kitap" diyerek şikayette bulundu. Yanıtı şuydu: "O zaman onu alnından biraz terle ıslat. Onu alnından akan terle biraz ıslat. Tanrı sözünü öğrenme konusunda hiçbir hokus pokus yoktur dostum. Onu öğrenmenin kolay, dindar bir yolu da yoktur. Onu kazanmanın yerine geçebilecek bir şey yoktur. Ve bunu yapmak için de yüksek bir akıl düzeyine sahip olmak gerekmez. Bir sonraki ayete dikkat edin, bakın ne diyor. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar. Eğer bilgelik istiyorsanız onu Tanrı'dan isteyin dostum. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır. Peki öyleyse onları nasıl bilebiliriz? Tanrı bunları bize ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. Bunlar bize Tanrı'nın ruhu tarafından gösterilmişlerdir. O bugün bizim öğretmenimiz olmak için buradadır. Yeni bir inanlıyken öğrendiğim en harika şeylerden biri Tanrı'nın ruhunun Tanrı'nın sözlerini bana açtığıydı. Altını çiziyorum dostum. Tanrı'nın ruhunun Tanrı'nın sözlerini açması. Bu çok çok önemlidir. Bu yüzden Tanrı'nın sözlerini gece gündüz okumalıyız. Üzerinde düşünmeliyiz, çalışmalıyız. Tanrı'nın ruhu Tanrı'nın sözlerini açar. Bir profesörlük diploması ya da teoloji doktorası bulunmayan kişilerin Tanrı sözü hakkında başkalarının sahip olmadığı bir bilgiye sahip olmalarının nedeni budur. Çok değerli bir yorumcu Tanrı adamı yıllar önce şöyle bir söz söylemişti. Çok değerli gerçeğe sahip olanlar ve ona değer verenler arasında bile gayretli kutsal kitap çalışmasına olan ilginin düşüşte oluşu korkutucu bir durumdur. Ben bu satırları yazarken kutsal kitap etüdüne olan ilgi yenilenmiş olduğu halde bunun hala geçerli bir durum olduğundan korkuyorum. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar değerli dostum. Onun konuştuğunu nasıl işitebiliriz? Yani Tanrı'nın konuştuğunu nasıl bilebiliriz, işitebiliriz? Sık sık söylediğim gibi kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Tanrı bizlere bu kitap aracılığıyla konuşur. Kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı değerli dostum bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Bu yüzden Tanrı'nın sözüne sarılmak ve Tanrı'nın sözünü derinlemesine çalışmamız gerekir. Doğru kişileri başarıya ulaştırır, kalkandır dürüst yaşayanların, adil olanların adımlarını korur, sadık kullarının yolunu gözetir diyor 7 ve 8. ayetlerde. Günümüzde birçok Hristiyan bir sesin içerisindedirler. Nereye döneceklerini bilemiyorlar. Sorunun ne olduğu bellidir. Tanrı'nın sözünden çok uzaktadırlar. Bu kitap değerli dostum, Tanrı'nın sözü bizlere Tanrı'nın söylediklerini vermektedir. Tanrı sözü bir sis zili gibidir. Sadık kullarının yolunu gözetir. Tanrı aynen bunu yapacaktır ve Tanrı bunu rastgele bir biçimde yapmaz. Tanrı'nın sözüne gelmemiz gerekir. O zaman anlarsın her iyi yolu, neyin doğru, haklı ve adil olduğunu. Günümüzde Rab tarafından yöneltilmeyen birçok adamın yetkili konumlarda olup ulusların kaderini yönettiğini görmek üzücüdür. Rab onlara yol göstermeyi istemektedir. Ah değerli dostum, keşke bilgelik için ona gitseler. Yüreğinin derinliklerinde Tanrı'nın sözünde insanları ruhları için bildirilen gerçeğin gücünde yaşama isteğine sahip olan kişi için Tanrı bir kalkan olacaktır. Kendisine ait olanlar için bir savunu olacak. Yargı yollarında yürürlerken onları güvende tutacak ve yollarını koruyacaktır. Bazen insanlar bana yazıp sizin gerçeği savunduğunuzu görüyorum demektedirler. Bundan elbette hoşlanıyorum ama gerçekten önemli olan şey bu değildir. Önemli olan gerçeğin beni savunduğudur dostum. Evet, gerçeğin beni savunması önemlidir. Bu ikisi arasında büyük bir fark vardır. Son günlerde boş sözler söyleyenler ve insanları aldatanlar olacağı bize söylenmiştir. Ben o sınıfta olmak istemiyorum. Büyük, kurumlu sözlerle konuşmak istemiyorum. İnsanların duygularını sömürmek istemiyorum. Ne yazık bunu yapıyorlar. Peygamberlik çağlar öğretisi, kiliseyle ilgili gerçek, felsefe ya da psikoloji konusundaki bilgimle övünmek istemiyorum. İhtiyacımız olan şey değerli dostum, doğruluğu, yargıyı, adaleti ve her doğru yolu anlayan insanlardır. Evet, ihtiyacımız olan şey budur. Doğruluğu seven, yargıyı, adaleti ve her doğru yolu anlayan insanlardır. Çünkü yüreğin bilgelikle dolacak, zevk alacaksın bilgiden. Sağgörü sana bekçilik edecek ve akıl seni koruyacak. Bunlar seni kötü yoldan, akılsızın sözlerinden kurtaracaktır diyor Süleyman Peygamber Özdeyişler 2. bölüm 10-12. ayetler arasında. Yüreğiniz bilgelikle dolduğunda, bilgiden zevk aldığınızda o kadar kolay kanmayacaksınız. Sizleri o kadar kolay kolay kandıramayacaklar. Boş şeylerin, batıl inançların peşinden gitmeyeceksiniz. Tanrı sözüne yakın kalırsanız kanmazsınız dostum. 13-15. ayetlerde şöyle diyor. Onlar ki karanlık yollarda yürümek için doğru yoldan ayrılırlar. Kötülük yapmaktan hoşlanır, zevk alırlar kötülüğün aşırısından. Yolları dolambaçlı, yaşayışları çarpıktır. Değerli dostum, hizmetimin en başından beri duam şöyle olmuştur. Ve hala böyle dua diyorum. Ya Rab, kötü insanlar tarafından aldatılmama izin verme. Bu kişiler etrafımızda her yerdedirler. Dostum, burada Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında Tanrı çocuğunun iki düşmanı olduğunu öğreneceğiz. Evet, Tanrı çocuğunun iki düşmanı vardır. Bunlar kötü adam ve ahlaksız kadındır. Genç adam hayata atılırken kötü adam konusunda uyarılır. Böyle bir kişiyle birlikte olmak genç adam için her zaman bir tehlikedir. Bundan sonra genç adamın hakkında uyarıldığı birisi daha vardır. Bu da ahlaksız kadındır. Bilgelik gençken evlendiği eşini terk eden, Tanrı'nın önünde içtiği andı unutan ahlaksız kadından, sözleriyle yaltaklanan vefasız kadından seni kurtaracak. O kadının evi insanı ölüme, yolları ölülere götürür. Ona gidenlerden hiçbiri geri dönmez. Yaşam yollarına erişmez. Bu nedenle sen iyilerin yolunda yürü, doğruların izinden git. Çünkü ülkede yaşayacak olan doğrulardır, dürüst kişilerdir, orada kalacak olan. Kötüler ülkeden sürülecek, hainler sökülüp atılacaktır diyor Süleyman'ın Özdeyişleri 2. bölüm 16-22. ayetler arasında. Akılsız kadın kimdir? Tanrı kesinlikle İsrailli bir kadının fahişelik etmesini yasaklamıştı. Hiçbir İsrailli kadın fahişelik etmeyecekti. Herhangi bir kadın bunu yaparsa otomatik olarak İsrail sınırlarının dışına çıkartılıp günahkarlar ve daha sonra imansızlar sınıfına sokulduğuna eminim. Yabancı kadın Yahudi olmayan kadındı. Burada mesleğini icra edecek bir yer olacağını görürdü. Bu yüzden bu ahlaksız kadın İsrail'e fahişelik yapmak için gelmiş olan bir yabancı olurdu. Genç adam onun hakkında uyarılmıştır. Ona gidenlerden hiçbiri geri dönmez. Yaşam yollarına erişmez, sağlıklarını kaybederler. Bir gün yaşlı bir inanlı bana, sadece bir tek kaçamak yüzünden neredeyse hayatını mahvettiğini söylemişti. Bir akşam çocuklarla şehre indik diyor ve o gece cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptım. O zamanlarda bunun sonucundan kurtulmak yıllar alıyordu. Neredeyse hayatımı mahvettim dedi. Tanrı bizleri buna karşı uyarıyor dostum. Evlilik dışı cinsel ilişkinin kabul edilen bir davranış biçimi olduğu günümüz kültüründe cinsel yolla bulaşan hastalıkların epidemik artışlar gösterdiğini görüyoruz. Evet, bu yolla geçen hastalıklar korkunçtur. Gençken önderi çok iyi bir doktor olan bir gruptaydım. Biz gençlerden bir grubu çağırmıştı çünkü epey gezip dolaştığımızı biliyordu. Bizlerle dostça bir konuşma yapmak istediğini söylemişti. Beni çok korkuttuğu kesindi. Değerli dostum, günümüzde insanlar gençleri korkutmak istemiyoruz diyorlar. Ben o doktorun bize söyledikleri ve bizleri korkuttuğundan ötürü Tanrı'ya şükrediyorum. Süleyman'ın özdeyişlerindeki yazar da aynen böyle yapıyor. Genç adamı kötü adam ve ahlaksız kadın konusunda uyarıyor. Şimdi 3. bölüme geldik. Süleyman'ın özdeyişleri kitabı. Genç adamın adımları şimdi sorumluluk adımlarıdır. Evinden ayrılmış ve gerçekle karşı karşıya kaldığı yaşama atılmıştır. Kendisine verilen öğüt, adımlarını Tanrı sözüne göre atmasıdır. Bu çok önemli bir noktadır. Bu nedenden ötürü bir adam Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını binlerce gence dağıtmıştı. İyi öğütler, harika öğütler içerir. Burada bilgelik ya da eski deyimle hikmet bizlere bir kadın olarak tanımlanır. Ancak bilgelik bizler için Rab İsa Mesih'te kişilendirilmiştir. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik oldu diyor Paulos 1. Korintoslar 1.30'da. Genç adamın aslında Mesih'e ihtiyacı vardır dostum. Oğlum unutma öğrettiklerimi, aklında tut buyruklarımı diyor 3. bölümün 1. ayeti. Bu sözler de oğluma hitaben söylenmişlerdir. Burada Yahudi topraklarındayız. Bunu anlamamız gerekir. Yine de günümüzde bizler için büyük bir önemi ve anlamı vardır. Yüreğin buyruklarımı tutsun diyor. Bu ilginç bir söz değil mi sizce? Bu sadece göreve teslim olmaktan çok daha fazlası. Sık sık bir Hristiyan olarak şunu ya da bunu yapmanın görevimiz olduğunu duyuyorum. Dostum, belki benim bunu söylememden hoşlanmayacaksınız ama bu bir görev değildir. Tanrı'nın isteğine sevgi dolu bir adanmışlıktır. Mezmur yazarının yazdıklarını hatırlayın. Aklımdan çıkarmam sözünü sana karşı günah işlememek için. Ayrıca Ezra adlı genç bir kahin hakkında bize şöyle denmiştir. Ezra kendini Rabbin yasasını inceleyip uygulamaya ve İsrail'de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı kendisini. Yüreğin o hazırlığı olmalıdır. Bundan sonra İsa'nın yukarı odada kendisine ait olanlarla nasıl konuştuğunu hatırlayın. Daha önce hiç vahyedilmemiş olan şeyleri çok yakın, çok kişisel ve çok harika bir şekilde anlattı. Bu adamlara, beni seven sözüme uyar, babam da onu sever, biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız demişti. Dostum, onu seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız o zaman o sizinle konuşmak istiyor. Bunu bir görevmiş gibi görmeyelim. Geçenlerde bir adam bana radyoda yayına çıktığından bunu söylemenin senin görevin olduğunu düşünüyorum dedi. Kardeşim, görev kısmını unut. Ben Rab İsa'yı seviyorum ve yapmamı istediğini düşündüğüm şeyi gerçekten yapmaya çalışıyorum. Bana sözünü bildirmemi söylüyor. O bugün tohum ekiyor ve bu onun resmi ve ben onun yönetimi altında tohum ekiyorum kardeşim. Bunu onu sevdiğim için yapıyorum. Beni seven sözüme uyar dedi İsa Mesih. Petros bunu gerçekten de anlamıştı. Rabbi inkar etmişti ve bu korkunç bir şeydi. Dirilişten sonra Rab Galile Denizi kenarında bir kahvaltı hazırlamıştı. Simon Petrus onun huzuruna geldiğinde Rab'ına neden beni inkar ettin diye sordu mu? Hayır, böyle bir şey söylemedi. Yuhanna oğlu Simon beni bunlardan daha çok mu seviyorsun diye sordu. Eğer onu seviyorsanız değerli dostum, bu durum yaşamı çok daha parlak, zengin ve daha harika kılar. Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma. Bağla onları boynuna, yaz yüreğinin lefasına. Özdeyişler 3, ayet 3. Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma. Bağla onları boynuna. Burada sevgi olarak geçen sözcük merhamet ya da sevgi dolu şefkattir. Yasa Musa tarafından verilmişti ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Sevgi dolu şefkat nedir? Lütuftur, kayradır. Şefkatten daha fazlasıdır. Öğretmen küçük bir kıza şefkatle sevgi dolu şefkat arasında farkı sormuştu. Küçük kız, annenizden üzerine yağ sürülmüş bir dilim ekmek isterseniz ve o da size onu verirse bu şefkattir ama siz sormadan üzerine biraz reçel sürerse bu sevgi dolu şefkattir demişti. Dostum, Tanrı bizim için üzerine biraz reçel sürer. Sevgi dolu şefkat ve gerçek. Bunların sizi bırakmasına izin vermeyin kardeşim. Onları boynunuza bağlayın, yüreğinizin lefasına yazın.